Ayrım 14.
İnsanların da güzellik anlayışlarında bir değişiklik olmamıştır. Bir değişiklik olması düşünülemez bile. Ozanın, yazarın neyle uğraşacağı, neler söyleyeceği bir yol kestirilmiştir. Yeniden buyurmak gerekmez. O toplum eskimiş olduğu için onun yöneticileri de, yazarları da, dörütmenleri de kendiliklerinden düşünmezler. Doğrudan doğruya geleneğin buyruğu altındadırlar. Ozan, yazar, toplumun işlerini düşünecek de ne olacak? Toplumun işleri geleneğe göre düzenlenir. Onların, ozanla yazarın görevleri bellidir. Güzel sözler söylemek. Güzelliğin ne olduğu üzerinde de düşünmeleri gerekmez. Güzelliğin ne olduğu da kestirilmiştir. Toplumun bütün öteki kurulları gibi inanları da güzellikte değişmez. Bizim eski toplumumuzda yüzyıldan yüzyıla değişmeyen bir yol ne biçim kurulmuşsa öyle sürüp giden bir güzellik vardır. Yazarın, dörütmenin görevi o güzellik anlayışına uymak, düşünmeden çalışan bir işçi olmaktır. Bana öyle geliyor ki çağdaşlarımız arasında değişmeyen güzelliğe inananlar, yazarın, dörütmenin görevi toplum işleri üzerinde düşünmek değil, salt güzellikler yaratmak olduğunu söyleyenler, Osmanlı toplumunun inanlarından kurtulamamış olan kimselerdir. Yazarın kendi işleri üzerinde düşünmesi, araştırması gerektiğini bir yol taplasalar, yani kabul etseler, toplumun öteki işlerine de karışması, onlar üzerinde de düşünüp düşündüklerini söylemesi doğru olacağını kendiliklerinden görürler. Çünkü dörüt de bir toplum işidir. O da toplumun öteki sorularına bağlıdır. Bir toplumun inanları, kurulları değiştikçe güzellik anlayışı da değişir. Öyleyse bir dörütmenin çalıştığı toplumun güzellik alanındaki dileklerini sezebilmesi için bütün çevresine ilgilenmesi gerekir. Şunu da söyleyeyim. Yazarın, dörütmenin kendi işinden başka sorularla karışmamasını isteyenler, onun özgür olmasını taplamayanlardır. Bir toplumda yazarın, dörütmenin şu ya da bu bireyin yani ferdin özgür olmasını istemeyenler de doğrudan doğruya özgürlüğe karşı olanlardır. Bir toplumda ya bireylerin hepsi özgür olur, özgür oldukları için de toplumun işleri, soruları üzerinde düşünüp düşündüklerini söylerler ya da kimse özgür olamaz. Bunun içindir ki yazarın, dörütmenin toplum işlerine karışmasını istemek doğrudan doğruya özgürlük yolunda savaşmaktır. Şu aydın denilen, kendilerini aydın sanan kimselerin büyüklenmelerine, kurumlanmalarına dayanamıyorum. Okumuşlar, birçok okullardan geçmişler, özlerini bezemek için değil, bir takım ayrıcalıklar yani imtiyazlar isteyebilmek, kendilerini başkalarından üstün görebilmek için okumuşlar. Oysa ki bence gerçek aydın, ulusun içine karışabilen, kendisinin bir dileği olmayıp ancak kamu için dilekleri olan kimsedir. Öyle kimse kendisinin okumuş olduğunu, aydın olduğunu düşünmez. Kimseyi kendisinden aşağı görmez. Kendisinin başkalarından üstün tutulmasını, kendisine bir takım ayrıcalıklar verilmesini doğru bulmaz. Okuması, okullardan geçmesi, ona kendi kendisini görüp kendi kendisini düşünmeyi değil, çevresine bakmayı, çevresindekilerin sevinçlerine karışıp acılarını, sıkıntılarını duymayı öğretir. Bakın bizim aydınlarımıza. Hep kendi aralarında konuşuyor, hep birbirleriyle düşüp kalkıyorlar. Birinin bile köylü arasına karıştığı yok. Köylünün dilini anlamıyor. Kendi bildiklerini ona öğretemiyor. Onun bildiklerini de öğrenemiyor. Köylülerin içine giderse de kendi evine gider gibi değil, komşuya gider gibi gidiyor. Ne görürse güzel buluyor, gönül alacak tatlı sözler söylemeye çalışıyor, akşamı da o yabancı yerden kendi ortamına yani muhitine koşarak dönüyor. Neden çıkışmıyor köylüye? Neden köylüye eksiklerini göstermiyor, anlatmıyor? Köylerde gördüklerinin hepsi de iyi, hepsi de güzel olur mu? Söyleyeyim neden çıkışmadığını. İnanı yok da onun için. İnanı olan kişi çevresine bakar, gördüklerinin de kimini beğenir, kimini beğenmez. Bizim aydınlarımız ise hep kendi kendilerine, kendi özlerine bakıyorlar, çıkarlarını arıyorlar. Bunun için de beğenmediklerini söyleyip kimseyi darıltmak istemiyorlar. Belki öteki ülkelerin aydınları da bizimkiler gibidir. Belki onlar da salt kendilerini düşünür, bir takım ayrıcalıklar edinmeye çalışır. Onlar da ulusun içine karışmazlar, onlar da kendi aralarında yaşarlar. Bana ne onlardan? Ben kendi yurdumdakilere bakıyorum. Onların durumlarına sinirleniyorum. Ulus, 20 Ekim 1947. İlkeler. Yazıncı bütün dörütmenler gibi yapıtının kendinden sonra da kalıp yaşayacağına, adını yüzyıllardan aşırarak ölmezliğe, bengiliğe yani ebediliğe erdireceğine inanmalıdır. Yazdığı aydık yani şiir, öykü, deneme, ne olursa olsun konularını geçmişten alsın, bugünden alsın, dilerse gelecekte neler gördüğünü, gönlüne ya bir sevinç getiren ya bir ürperme çöktüren düşlerini söylesin, hep yarın için çalışmalıdır. Yöresinden gözlerini çevirsin de çağının dileklerini gereksinmelerine, türlü sorularına aldırmasın demek mi istiyorum? Ben bütün yazıncıların, bütün dörütmenlerin yörelerine, yaşadıkları günlerin duygularına, düşüncelerine, inanlarına ilgilenmeleri, kendilerinin doğrudur, iyidir diye bildiklerini yurttaşlarına, çağdaşlarına yaymaları gerektiğini sananlardanım. Böyle olmasını istemeyenler, dörütmenin toplumdaki görevini soyut yani mücerret bir güzellik kaygısına dönüştürür. Şunu söylemek istiyorum. Dörütmen, fil dişi dineğe yani kuleye de çekilse, ortaya da inse, yapıtına geçicidir diye bakmamalı, bir daha unutulmayacakmış gibi olgunlaştırmaya özenmelidir. Öyleyse yazıncı, dörütmen, kendine pek güvenmeli de geçmişin en büyük ustalarıyla boy ölçüşecek bir güçte olduğunu mu sanmalıdır? Bu soruyu durumsamadan yanıtlayabilirim. Evet, geçmişin büyük ustaları, adlarını kişi oğlunun yüceliğini gösterir diye andığımız kimseler birer büyük usta olarak doğmamışlardır. Onları o duruma getiren çalışmaları, işlerine gösterdikleri saygıdır. Herhangi bir yazıncı çalışmakla işine saygı göstermekle bir Homeros, bir Firdevsi, bir Baki, bir Montaigne olabilir mi? Neden olamasın? Yaratılışında o gücün bulunmayacağını, kendini beğenip de gözlerini onlara, onlardan daha öteye dikmesinin doğru olmayacağını söyleyemeyiz. Bir denesin, o da onlar gibi bir kişi oğludur. Kişinin sınırını düşünmesi, ölçüp biçmesi iyidir. Ancak o sınırı aşmaya özenmesi de gerekir. En büyüklere benzemeye, onlarla bir olmaya kalkması, yaratılışında gerçek bir büyüklük yoksa onu büsbütün ezer, gülünç eder mi diyeceksiniz? Bırakın ezilsin, bırakın gülünç olsun. Bir kişinin büyüklüğe göz dikip ezilmesi, gülünç olması kötü bir durumdur da. Sınırını bilecek diye yerinden kımıldanmaması, küçüklükle yetinmesi kötü bir durum değil midir? Biliyorum, bu düş, bu büyüklük, bu ölmezlik düşü çoğumuzda uzun sürmez. Gün gelir, çabucak gelir, umduğumuz gücün kendimizde bulunmadığını açıkça görürüz. Neler yapacağımızı ummuştuk, oysa ki nedir yapabildiğimiz? Aradaki karlı dağları görünce titreriz. Gönlümüzde açılan yara umulmaz bir yaradır. Girmeseydik o çetin yola, yıllarımızı, belki daha iyi, daha yararlı bir işe kullanabileceğimiz yılları, erişemeyeceğimiz bir ülkünün, gerçekleştiremeyeceğimiz bir düşün arkasından koşmakla yitirmişiz. Yazıncılığa, dörütmenliğe özenenlerden çoğu sonunda böyle için için üzülmüştür. Acılarını gizlemek için büyüklenmelerine, böbürlenmelerine bakmayın. Yaş, görgü, gözlerinin önünden birdenbire kalkıveren örtüler onlara da bildirmiştir sınırlarını. Onlara da öğretmiştir bir düşle esrikleşip boşuna yorulduklarını. Olsun, yazıncılığa, dörütmenliğe girişen kişi sonunda böyle bir durumla karşılaşmaya da katlanmalı. Kendini büyük görerek en büyüklerden aşağı kalmayacağını, onları aşacağını sanarak işe başlamalıdır. Büsbütün boşa mı gider emekleri? Ustalar dediğimiz, büyükler dediğimiz kimselerin yanlarındaki, çağlarındaki küçüklere, unutulup giden o küçüklere bir borçları yok mudur sanırsınız? Kendileri anlamasa da bilmese de yine vardır. Ezilmeyi, gülünç olmayı göze alan bunca kişiler olmasaydı, kimse gerçek büyüklüğe, unutulmazlığı, ölümsüzlüğe eremezdi. dürüt alanında küçükler kendilerine kıyarak belki bir takım geçici parlamalarla, çabucak sönüveren ünlerle, yalandan başarılarla avunup bilmeden kendilerine kıyarak büyükleri yetiştirirler. Bu yaşa geldim, güçsüzlüğümü anladım. Yine de gençliğimde ilk günlerde kurduğum büyüklük, ölmezlik düşlerim yüzünden bir ökünç, yani pişmanlık duymuyorum. Umduğuma eremedimse ne çıkar? Tuttuğum yolda inanarak, gücümün yettiğince başararak yürüdüm. Daha başlangıçta sınırını anlayan, büyük işler göremeyeceğini bilen kişide iş saygısı kalmaz. Bengeliğe özenmedikten sonra yazın alanında çalışmak neye yarar? İçlerinde o dileği duymayanlar, güçlerinin yetebileceği yapıtları da çıkaramazlar. En küçük, en değersiz yapıt bile yine bir inanma ister. Bütün çağların bir beğenisi vardır. Yazıncılarına, dörütmenlerine de işler. Bunun için gerçek dörütmen çağının geçici beğenisine kapılmaz. Onun dışında ondan daha çok sürecek bir güzellik yaratır demek boş bir sözdür. Günlerinin dileklerine, buyruklarına boyun eğmemiş diye tanınan dörütmenlerin yapıtlarını inceleyin. Onlarda da çağlarının beğenisini, güzellik görüşünü bulursunuz. Belki salt düne bağlanıp çalışan, daha doğmadan ölmüş yapıtlar çıkaran dörütmenlere çağları, çağlarının güzellik görüşü işlemez. Onlarda bir etki bırakmaz. Yaşar gibi görünüp de gerçekten yaşamayan kimselerdi. Onu da pek sanmıyorum. Bir çağın öylesine yalancı dirileri de gerçek dirileri gibi o çağın damgasını taşır. Bunun için genç yazıncılara yaşadıkları günlerin beğenisini yaranmaya çalışmalarını öğütleyecek değilim. Kendilerini yitirsinler, günlerinin içinde var güçleriyle kendilerini çağlarına versinler. Çağlarının buyruklarını sezmeye, o buyruklara uymaya baksınlar. Geçiciymiş o beğeni, geçiciymiş o buyruklar. Olsun, bengi güzelliği doğuran da yine onlardır. Gününün istediği güzellikten yarın bırakılır diye bu kaçınan, dönülmeyecek güzelliğin gizlerini çevresinde değil de bir takım kuramlarda arayan dörütmenin güzel bir yapıt verebileceğine inanmam. Geçici güzelliğin olduğu gibi kalıcı güzelliğin öğeleri, gizleri de yine çevremizdedir. Yaşayan diri toplumdadır. Ancak bir yazıncı, bir dörütmen, çağının dilediği güzelliğinin geçici olabileceğini de düşünmelidir. Daha doğrusu bir çağın, bir toplumun gerçekten dilediği güzellik geçici olamaz. Yalnız kendi dilediğini, kendisinin iyice seçip bilemediği, bildiremediği çok görülmüştür. Bir takım yalancı dilekleri vardır. Onların doyurulmasını beklediğini sanırsınız. Yalnız onları anladınız da onlara uymaya kalktınız mı, kendinizi büsbütün yitirdiniz demektir. Çok geçmez, sizi alkışlayan o toplum birdenbire kendisini aldatmışsınız, kendisine bir kötülük etmişsiniz gibi silkip atıverir. Bunun için yazıncının, dörütmenin o yalancı dileklerin gizlediği, örttüğü gerçek dilekleri sezmesi gerektir. Bunu ne yapıp da anlayacaktır? Toplumların gerçek dilekleri, umulmadık, beklenmedik kimselerin içlerine doğan birer gizem midir? Öyle olduğunu sanmıyorum. Bana öyle geliyor ki, bir dörütmenin onları sezmesi, açığa çıkarması için kendi çağına baktığı, onu dinlediği gibi geçmişe, dörütünün geçmişine bakması, onu dinlemesi gerektir. Gerçek güzellik belki bir gizemdir, ancak o gizemi geçmişin bugün de yaşayan yapıtlarına bakmakla, onların üzerinde durmakla bulabiliriz. Eski yapıtlar böylece bize günümüzün öz dileklerini bildirebilir. Yukarıda yazıncının, dörütmenin kendisine güvenmesi, kendisini büyük bilmesi gerektiğini söylemiştim. Ancak kendine güvenir, kendi büyüklüğüne inanırken, yeryüzünde yazıncılığa ilk kendisinin başlamadığını, dörütünü kendisinin yaratmadığını da bilmelidir. Büyüktür, büyükler içinde birdir. Tuttuğu yolda kendinden önce gelmiş büyüklerin neler yaptığını bilmesi, anlaması boynunun borcudur. Onların yaptıklarının benzerini yapmaya kalkmayacak, Acun'un kendisinden bir yenilik beklediğini düşünecek, yine de o yeniliğin köklerinin eskide bulunduğunu unutmayacaktır. Eskiye öykünmek yani taklit etmek, ölü yapıtlar ortaya çıkardığı gibi eskiye büsbütün göz kapatmak, eskiyi büsbütün bilmemek de yine öylece ölü yapıtlar, çabucak ölecek yapıtlar çıkarır. Böylece Dörütmen'de bir yandan kendine sonsuz bir güven bulunacak, bir yandan da Dörütmen alçak gönüllü olacaktır. Çalışırken kendine güvenecek, Dörütü'nün gizlerini öğrenmek için de geçmişin büyük ustaları kendileriyle boy ölçüşeceği ustalar önünde alçak gönüllülük gösterecektir. Çabuk sözünü kullanıyorum. O sözün Farsça çapükten değil Divan-ı Ligat-ı Türk'te bulunan eski şebük sözünden geldiğini sanıyorum da odun için. Ulus, 3 Kasım 1947. Sözden söze. Dörüt alanında şöyle yukarıdan alıp gelenek adına konuşmaya başladılar mı, akarsuların duruvermesi gerektiğini sanıyorlar. Atalarımızın açtıkları yollardan ayrılmamalı, bıraktıkları ölmez yapıtlardan örnek almalıymışız. Gökten mi inmedir gelenek dedikleri? Onun da ayrı ayrı bütün öğeleri yaratıcı kişiler elinden birer yenilik diye çıkmamış mı? Değme yenilik tutmazmış, yerleşip yaşamazmış. Olsun, biz bir deneyelim de varsın tutmasın, varsın yerleşip yaşamasın. Ne var ki çoğu kişiler denemeye gelmezler. Bilinmedik, alışılmadık yollarda yitirilecek öğeleri yani vakitleri yokmuş. Ereklerine çabuk ulaşmak isterlermiş. Bunun için de en iyisi kendilerini babalarına, dedelerine, ölmüşlerine yönettirmekmiş. Biz ölülerin buyruğu altında çalışmak istemiyoruz. Geçmişte ulu kişiler, büyük dörütmenler bulunduğunu bilmiyor muyuz? Adlarını sili mi verdik onların? Hayır, geçmişin büyüklerine bizim gösterdiğimiz saygı, gelenekçilerin gösterdikleri saygıdan artıktır. Gelenekçiler onlara eski diye, ölü diye bakıyor, biz ise onlara yepyeni, dipdiri diye bakıyoruz. Fuzuli, Baki, Nedim bizim aramızdadır sanki. Sağlıklarında neler aramışlar, kendilerinden önce bulunana yeni neler katmışlar, onu anlamaya çalışıyoruz. Biz de örnek alıyoruz onlardan. Yaratıcılıkları, ereklerine ulaşmayı göze alıp denemeleri, yeniliğe özenmeleri bize örnek olsun istiyoruz. Gelenekçiler onlardan kolaylıklar öğrenmeye bakıyor. Biz ise büyüklüklerinin kolaylıktan kaçıp güçlükleri yenmekte olduğunu biliyoruz. Diyeceksiniz ki Fuzuli, Baki, Nedim bile pek öyle yeni olmaya kalkmamışlar. Önlerinde Fars ozanları varmış. Onlara öykünmüşler, onlara benzemeye çalışmışlar. Doğru, ancak onlar bu ülkede de bulunanla yetinmemişler. Atalarının çizdikleri yollardan gitmemişler, gözlerini dışarıya dikmişler. Bu ülkede bulunmayan bir neni yani şeyi almak, onu benimsemek istemişler. Yaratıcı etkinin içeriden değil dışarıdan aranması gerektiğini biliyormuş onlar. Bugünün yenilerini durdurmaya kalkan gelenekçiler ise dışarıdan gelecek esinleri de önlemeye kalkıyorlar. Kendi kendimize kalıp kendi yağımızla kavrulmalıymışız. Başları bir kızdı mı Fuzuli'ye, Baki'ye de kıyıyor, 6-700 yıllık geçmişimizi atıveriyorlar. Fuzuli'yi, Baki'yi bütün divan ozanlarımızı çok severim. Güzel söylemek kaygısı, biçim kaygısı seziliyor hepsinde. Bunun içindir ki gençlerimizin onları okumasını, onlara öğrencilik etmesini isterim. Ancak unutmamalıyız ki bizim acunumuzdan değildir onlar. Biçim kaygıları bir yana, öteki kaygıları bizimkilere, günümüzün kaygılarına benzemez. Onlar durgun bir toplumun, kurumları değişmeyecek sanılan bir acunun kişileridir. Sınırları belli bir alanda çalışırlar. Dışarıyı etkilendirmeye özenmezler. Gençlerimizin onları okumalarını isterken onlara benzemeye, onlar gibi düşünmeye kalkmalarından da korkuyorum. Bizim gençlerimiz daha çok Batı ülkelerinin ozanlarıyla, yazıncılarıyla uğraşmalıdır. Ancak bunun da güçlüklerini biliyorum. Bütün gençlerimiz Batı dillerinden birini öğrensinler demek dile kolaydır. Öğrenemezler ki. Öğrenseler dahi inceliklerini, güzelliklerini sezemezler ki. Çevirmenlere gelince onların da iyilikleri yanında birçok kötülükleri olduğunu hepimiz görüyoruz. Çevirmenlerin çoğu dilimizi bozuyor, Türkçe'ye aykırı, Türkçe'de anlaşılmayan bir takım deyimler getiriyor. Biçim kaygısı pek azında var. Onlarla bir ulusun gençlerine güzellik sezgisi aşılanamaz. Bakıyorsunuz, Batı acununun en büyük yazarlarından birinin bir yapıtı çevriliyor. Okuyorsunuz, tatsız, tutsuz bir nen. Kendilerinde biçim kaygısı, güzellik sezgisi daha belirmemiş gençler okuyunca Batı Acun'un tanısıkladığı yani hayran olduğu Kişioğlu'nun ölmez yaratılarından biri saydığı yapıt ellerindeki o çevirmedir sanıyorlar. Dürüt düşünlere yani fikirlere, duygulara bakmaz diyemeyiz. Boşlukla, yoklukla güzel biçimler kurulamaz. Ancak salt büyük düşünler ince duygularla da dürüt olmaz. Dürüt başa baş bir biçim işidir. Shakespeare, Goethe, büyük düşünler, ince duygular yaratmış kişiler değildir. Bir takım düşünlere, duygulara yaraşır biçimleri bulmuşlardır. Yapıtlarını o güzellikten soyarsanız, biçimi bozarsanız beğenilecek birinden kalmaz onlarda. Bizim çevirmenlerimizin çoğundaysa işte o biçim kaygısı, değiş tatlılığı yok. Bunun içindir ki çevirmenler gençlere bir takım öyküler öğretiyorsa da biçimliği biçimsizden, güzeli yamızlıktan yani çirkinden ayırt etmek gücünü vermiyor. Bakıyorsunuz bir genç Racine'de, Rostand'da hep bir ilgiyle okunuyor. Oysa ki Racine'i seven, gerçekten anlayıp seven bir kişinin Rosna'da da beğenip sevmesi düşüncenin alacağı nenlerden değildir. Çevirmeler biçim kaygısını, güzellik sezgisini aşılayamasa da bir takım düşünlerin yayılmasına yarar diyorlar. Bence o da doğru değildir. Biçiminden ayrılmış düşün olamaz. Biçiminden ayrılınca bir düşünün ancak gölgesi kendine benzemez. Belirsiz bir yankısı kalır. Bunları edinmek de gençler için iyi değil, büsbütün talkalıdır yani zararlıdır. Şaşırtır onları, karma karışık düşünmeye, iri lakırdılarla yetinmeye sürükler. Bir takım sözler varmış, onları bütün uluslar kullanıyormuş. Biz de Türkçe olmamalarına bakmayıp kullanmalıymışız. Böyle sözlere örnek istediniz mi? Psikoloji, oksijen gibi sözleri gösteriyorlar. Oysa ki onlar yeryüzündeki bütün ulusların değil, okullarında Latince'yi, Yunanca'yı öğreten, Latin, Yunan yazınlarını ekinlerinin yani irfanlarının kaynağı diye almış ulusların kullandıkları, köklerinin ne demek olduğunu bilerek kullandıkları sözlerdir. Bunu söyleyince de gülüyor. O senin dediğin ulusların bütün kişileri o sözlerin köklerini bilirler mi sanki? Okullarda öğrenmişlerdir, öyle incesini aramadan kullanır giderler diyorlar. Doğru, doğru ya, biz kendimize bilsizleri mi örnek göstereceğiz? Şu ya da bu ülkede çoğunluk doğru yanlış, gelişi güzel konuşuyor diye biz de doğru yanlış, gelişi güzel konuşmayı kendimize ilke mi edineceğiz? Bilisizlerden yani cahillerden örnek almak, onlara benzemeye özenmek, ne yalan söyleyeyim, bana bönlüğün, alıklığın en aşırısı gibi geliyor. Bütün ulusların kullandığı uluslararası yani beynelmilel diyebileceğimiz bir takım sözler vardır. Kirez, kestane, balina, kedi, çay gibi. Biz onları değiştirmeye kalkmadık. Ötekilerin ise çoğu, belki de hepsi bileşik yani mürekkep kelecilerdir. Birer tanımlamadırlar. Köklerini öğrenmeden, çocuklarımıza öğretmeden benimseyip alamayız. Alırız ya, bu gibi işlerle övünülmez, daha çok utanılır. Ulus, 15 Aralık 1947. Karalama. Buyurur, şöyle keser atar gibi sanki bağırarak yazılmış sözlerin en güzeli, doğrusu olmaz demiyorum, beni sarmaz onlar. Belki eskiden, ta gençliğimde onlara benim de kapıldığım olmuştur. Çoktandır nerede karşılaşırsam çeviririm yolumu. Gerçekten severek okuduğum yazıları, Montaigne'in, Voltaire'in, Stendhal'ın, Gide'nin betiklerini düşünüyorum. Onlarda öylesine sözler bulunduğunu anımsıyorum. Bana öyle geliyor ki büyük sözler, büyük bir doğruyu bildiren sözler hep ses yükseltilmeden söylenilmiştir. Ancak iri lakırdılar bağırılır.